Dünden Yarına Türkiye.
Merhaba değerli dinleyiciler. Dünden Yarına Türkiye program ekibi adına bendeniz Murat Yılmaz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bu programımızda Türkiye siyasi tarihini, bilhassa Türkiye'deki tek parti yönetiminden çok partili hayata dönüşü, yani 1945 yılı sonrasını ele alıyoruz, konuşuyoruz. 1945'te çok partili hayatla yeniden tanışan Türkiye, yeni partilerle tanıştı. Bu partilerin içerisinden Demokrat Parti giderek öne çıktı ve Demokrat Parti ile Cumhuriyet Halk Partisi'nin rekabetine sahne oldu Türkiye siyasi hayatı. Elbette başka siyasi partiler de kuruldu bu arada. 1946'da yapılan seçimler maalesef tek parti alışkanlıklarının sonuçlarını yansıttı. Ancak bundan sonraki fasılda Demokrat Parti'nin yürüttüğü meşruiyetçi muhalefet giderek artan ölçüde takdir topladı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin karşısında Demokrat Parti muhalefetini kamuoyuna, millete anlatıp mecliste kanunların değişmesi için gayret sarf etti. Bu bir süre sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nde de karşılık buldu. Kamuoyunun artan baskısı karşısında Cumhuriyet Halk Partisi seçim kanunu değiştirmek durumunda kaldı. Bu 4 yıl aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi içerisinde reformların arttığı bir yıldı. Cumhuriyet Halk Partisi hem kendi içerisinde hem rejim içerisinde muhalefette de imkan verecek bu manada o tek parti yönetiminin uygulamalarını gevşetmek durumunda kaldı. Bu geçen 4 yıl diğer taraftan da Demokrat Parti'nin kendi içinde yeniden yapılandığı tıpkı Cumhuriyet Halk Partisi gibi ve halk nezdinde itibarın arttığı bir dönem oldu. 14 Mayıs 1950'de bu artan itibar da görüldü. Demokrat Parti tek başına iktidar oldu. Barışçı bir şekilde iktidar devredildi. Bu Türkiye bakımından her seferinde altını özellikle çiziyoruz. Çok kıymetli iktidarın yapılan adil, serbest, gizli oy açık tasnifle yapılan bir seçimle sandıktan çıkan partiye, muhalefet partisine barışçı bir şekilde devredilmesi hem Cumhuriyet Halk Partisi hem Demokrat Parti bakımından hem de genel olarak Türkiye bakımından fevkalade kıymetli bir başarıdır. Bunu takiben Demokrat Parti'nin iktidar yılları, Cumhuriyet Halk Parti'nin muhalefet yılları gelişti. Demokrat Parti o reformları daha da hızlandırdı, devam ettirdi. Böylece birçok kırılmaya, tartışmaya yol açan problemler yumuşamış oldu demokrasinin içerisinde, demokratik bir zeminde. Diğer taraftan Demokrat Parti bütçeyi, ülke kaynaklarını hem özel sektörün hem de seçmenin talepleri doğrultusunda yeniden hazırladı, hem bütçede hem genel ekonomi politikalarında. Bu da beraberinde çok ciddi bir kalkınmayı getirdi. Bu kalkınma refahı artırdı. Dünyadaki iklim de buna müsaitti ama Demokrat Parti bundan istifade edebilecek bir ekonomi politika hayata geçirdi. Demokrat Parti'nin yaptığı reformlarla, demokratikleşme çabalarıyla, işte iktisadi kaynakları vatandaşların talepleri doğrultusunda dağıtmasıyla tek parti döneminde avantajlı ve imtiyazlı bir konumda olan bürokrasinin de Demokrat Parti'ye karşı yöneldiğini gördük. Bilhassa askeri bürokrasi bu konuda sert bir muhalefete başladı ve zaten daha önceden beri var olan bir takım junta teşebbüslerinin arttığını görüyoruz maalesef. Bunlar, yani bu junta teşebbüsü, bürokrasinin demokrasi içerisindeki konumunu hazmedememesi, bunun üstüne Demokrat Parti'nin bocalayışı da ekleyince ne yazık ki yurt dışından özellikle yapılan bir takım tahriklerin de etkisiyle 27 Mayıs 1960 darbesi gerçekleşti. Bunu da uzunca bir süre konuştuk. 27 Mayıs darbesi beraberinde darbeciliği, cuntacılığı harekete geçirdiği gibi aynı zamanda anayasası itibariyle de vesayetçi bir sistemi gündeme getirdi. Bu darbecilik, çuntacılık, vesayetcilik neticesinde Türkiye 60'lı yılları maalesef kaybetti. Halbuki 1965'te seçmen bu krizden çıkmak için oldukça mutedil bir yol izledi. Mutedil bir isim olan Süleyman Demirel'in genel başkanlığındaki Adalet Partisi'ne tek başına iktidarı verdi. %52,5 üstünde oyla. Bu çok önemliydi. Şu bakımdan çok önemliydi. 61 Anayasası ve bu dönemdeki anlayış tek başına iktidarı zorlaştıran hem siyasi sistem kurmuşlardı hem de seçim sistemi kurmuşlardı. Seçmen bunu aşacak bir basiret gösterdi. Ve Adalet Partisi sert tartışmalar yerine kalkınma hamleleriyle ekonomiyi yoluna koyarak buradan bir çıkış yolu denedi. Ama cuntacılar bu cuntaları dağıtmadılar, bundan vazgeçmediler. Diğer taraftan işte bu 27 Mayıs anlayışı, vesayetçilik, devlet içerisindeki kurumlar seçilmiş iktidarla kavga etmeyi, mücadele etmeyi kendilerine bir vazife olarak gördüler. Bu netice itibariyle 69'da da tek başına iktidar almış olmasına rağmen Adalet Partisi'nin üzerinde çok ciddi bir baskı oluşturdu. Bu baskının neticesinde Demokratik Parti'nin partiden koptuğunu gördük. Beraberinde cuntacılar harekete geçtiler ve 9 Mart'ta bir darbe teşebbüsü, devrimci, işte tek partili, bağısvari bir rejimi hedefleyen bir darbe teşebbüsü vardı. Bunun karşısında 12 Mart darbesi gerçekleşti. Diğer askeri hiyerarşi bu darbe karşısında 27 Mayıs vari onu tahkim edecek, biraz dönüştürecek bir darbeyi tercih etti. Yani darbeyi engellemek için darbe yapıldı. Bu 2 yıl, 61'den sonraki 2 yıl ne yazık ki darbe yönetimleri altında geçti, hükümetleri altında. 73'te seçim yapıldı, geçtiğimiz programda konuştuk. Cumhurbaşkanlığı krizi yaşandı. Bu iki siyasi partinin, Adalet Partisi ile Cumhuriyet Halk Partisi'nin işbirliğiyle aşıldı. Darbecilerin gösterdiği aday Faruk Gürler Cumhurbaşkanı seçilmedi. Bir başka asker, amiral, emekli amiral Fahri Korutürk Çankaya gönderildi. Bu arada tabii bu darbecilik çerçevesinde üzerinde durmamız gereken önemli noktalardan birisi, bu yıl toprak ve tarım reformu kanunlaştı. Şimdi yine hatırlayacaksınız, belki geçtiğimiz programlarda, önceki programlarda zaman zaman bu çok partili hayata dönüş sürecinde bunu konuşuyoruz. Bu çok partili hayata dönüş sürecindeki kırılma noktalarından birisi, Demokrat Parti'yi hazırlayan sebeplerden birisi, CHP'nin bir toprak reformuna 1944'te yönelmiş olması. Bu dönemde 1944'te yapılan tartışmalar sırasında daha sonra Demokrat Parti'yi kuracak isimler toprak reformunu eleştirdiler. Özellikle Emin Sazak mesela çok etkileyici bir konuşma yaptı. Bu dönemde toprak reformuna karşı Menderes'in, Emin Sazak'ın yaptığı konuşmalar gerçekten hem Demokrat Parti'nin felsefesini ortaya koyan hem de bu toprak reformunun neden uygulanmayacağını çok açıkça ortaya koyan bir çerçeve sunar. Nitekim daha sonra hem Menderes hem de Sazak haklı çıktılar. Cumhuriyet Halk Partisi kendi çıkardığı toprak reformunu uygulayamadı. Yani o 1950'ye kadar. Neden böyle oldu? Emin Sazak orada şunu söylüyor. Bizim yapmamız gereken şey diyor, toprak reformu değildir. Bu ne demek değerli dinleyiciler? Şunu kastediyor Emin Sazak. Bizim toprağa işleyecek güce ihtiyacımız var. Bu hani o zaman bir çift öküzle işleniyor. Onun anlatmak istediği şey tarımda makinalaşmanın zamanının geldiği. Yani diyor ki bizim toprağa işlemek için güce ihtiyacımız var. Bunun yolu da makinalaşmak. Biz dolayısıyla toprakları bölerek verimsiz küçük parçalara getirmek yerine optimal işletmeleri temin edecek makinalaşmanın önünü açalım ki verimlilik artsın ve böylece sizin korktuğunuz şehirlere gelebilecek insanları besleyebilecek bir fazla üretim gerçekleştirelim. Yani biz tarım üretimini arttıralım. Tarımdaki üretimi arttırırsak siz insanların şehirlere gelmesinden korkmazsınız. Zaten bunun diyor, bu korkunun bir manası da yok. Bu olacak. Gelişmiş ülkelere bakılırsa netice itibariyle insanlar köylerden şehirlere gelecek. Ama ondan sonra mesela 27 Mayıs darbesinden sonra darbeciler yeniden bu toprak reformu meselesini gündeme getiriyorlar. Şimdi 12 Mart olunca 12 Mart'ın hatırlayacaksınız burada bildirisini okumuştuk. Orada bir takım reformlardan bahsediyor. O reformların içerisine bu toprak reformunu da koymuşlar. Ve 2 yılın sonunda 73'ün Haziran'ında bir toprak reformu kanunu çıkıyor. Şimdi bu kanunu, bu hikayesini, çerçevesini anlattığımız bu kanunun içine bakalım. Milli kalkınmayı hızlandıracak bir tarımsal yapının kurulmasını amaçlayan 1757 sayılı toprak ve tarım reformu kanunu tasarısı Cumhuriyet Senatosu'nda tümüyle kabul edilerek 25 Haziran'da onaylanıyor, kanunlaşıyor. 60'tan sonra birçok kere bu kanun tartışmaları, tasarısı gündeme geliyor ama kanunlaşmıyor. Yani bu darbe döneminde olmadığı gibi darbenin kontrolündeki 61-65 yıllar arasındaki hükümetlerde de herhangi bir toprak reformunun çıkmadığını hatırlatalım. Toprak ve tarım reformu kooperatiflerinin kurulması, tarımda kiracılık ve ortakçılığın düzenlenmesi gibi biraz tabii eski döneme göre mahiyeti değişmiş bir toprak reformu söz konusu. Ama özellikle şunu ifade etmek lazım. 1950'de Demokrat Parti iktidara gelince, girişte ifade etmiştim, Demokrat Parti'nin artan oylarında, Demokrat Parti'nin kalkınma ve refahı sağlayan başarısının arkasında Emin Sazağ'ın o dönemde söylediği reformu Demokrat Parti'nin hayata geçirmesi yatıyor. Demokrat Parti ne yapıyor? O dönemde traktör ve biçer düver sayılarında olağanüstü artışlar var değerli dinleyiciler. Bu olağanüstü artış birebir üretime yansıyor ve üretimde sıçrama yaşanıyor. Türkiye'nin tarım üretimi sıçrama içerisinde ve aynı zamanda bu sıçramayı hem kasabalara, piyasaya hem de uluslararası piyasaya taşıyabilmek için köylerden şehirlere, işte limanlara taşıyabilmek için Demokrat Parti karayolu ulaşımına müthiş bir ağırlık veriyor. Karayolları ve kamyonların ağırlıkta olduğunu görüyoruz bu dönemde. Önünün açıldığını görüyoruz. Çünkü köylerde üretim yapan insanların ürettiklerini kıymetlendirebilmesi için, satabilmesi için taşıyabilmesi gerekiyor. Eğer yol yoksa ister istemez üretimin kapasitesi düşüyor. Yani siz eğer yol yoksa ancak bir atla, katırla götürebileceğiniz, taşıyabileceğiniz kadar üretim yapabiliyorsunuz. Aksi halde ürettiğinizi piyasaya götüremiyorsunuz. İşte Demokrat Parti bu iki şeyi yapıyor. Yani bir yandan tarımda makinalaşmanın önünü açıyor. Traktörler, biçer döverler vesaire tarım aletleri. Ve aynı zamanda bu üretimin piyasaya ulaşmasını temin edecek karayolu taşımacılığının altyapısı kuruluyor. Bu da köylülerin, toprak sahiplerinin olağanüstü zenginleşmesini beraberinde getiriyor. Üretim artınca bu üretim artışıyla beraber bu Türkiye'nin refahının artması anlamına geliyor. Ve beraberinde bu üretim zenginliği köylülerin zenginleşmesi anlamına geliyor. Yani burada bir yandan insanlar, fazla üreten insanlar evlerinin ihtiyaçlarını alıyorlar ama diğer taraftan da bu paraları işletmelerini daha rasyonel hale getirecek, yatırım yapabilecek bir şekilde kıymetlendiriyorlar. Dolayısıyla tarım bir işletme mantığına dönüşmeye başlıyor. Bir de üstüne hala elinde tasarruf olan kişiler de bu paraları şehirlere getirerek yeni, mesela tarımın sanayileşmesi için veya yeni başlayan sanayi için veya şehirlerdeki başka ihtiyaçlar için bir sermayeye dönüştürüyorlar. Dolayısıyla köyden şehire göçün bu manada topraklarda artık iş gücüne ihtiyacı olmadığı için tarımsal makinalaşma dolayısıyla şehre gelenler olduğu gibi aynı zamanda şehre yatırım yapmak için gelen bir yeni sınıf da ortaya çıkıyor. Bu toplumsal hareketliliği artırıyor, şehirleri güçlendiriyor. Aynı zamanda şehirlerdeki işte birbirinden farklı yerlerden, yörelerden gelmiş, farklı sektörlerden gelmiş insanların beraberliğiyle bu Türkiye'deki demokrasinin altyapısını teşkil edecek. Daha sonra buradan sanayileşmenin, yeni bir orta sınıfın doğmasını temin edecek bir büyük dönüşümün de fitilini ateşlemiş oluyor. Evet değerli dinleyiciler, önümüzdeki programlarda devam edeceğiz. Ben dünden yarına Türkiye program ekibi adına hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Dünden yarına Türkiye.